Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, tarihin derinlerine yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birlikte inşallah yaklaşık 45 dakika yine tarihe dair bir meseleyi konuşmaya çalışacağız. Bizlerle birlikte olacaksınız. Öncesinde yani programımız bir tarih programı, açıkça söylemek gerekirse tarihi olayları, olguları, kişileri değerlendirmeye çalışıyoruz, konuşmaya çalışıyoruz ama Türkiye'de gündem o kadar çok çabuk değişiyor ki her an, her gün, hatta her gün ifadesi bile uzun bir zaman olarak düşünülebilir. Her an yeni bir şey konuşulmaya, yeni bir şey tartışılmaya başlanıyor Türkiye'de. Geçtiğimiz günlerde bir üniversitede öğretim üyesinin ses kaydı sosyal medyaya düştü, Hazreti Meryem'le alakalı. Bu hafta Yıldırım Bayezid konusuna girmek istiyordum ama öncesinde Okay Tiryakioğlu'yla beraber bu konuyla ilgili ufak da olsa bir şeyler konuşmak isterim açıkçası değerli dinleyicilerimiz. Çünkü her ne kadar tarih programı yapıyorsak da bu konu zaten tarihten bağımsız olarak düşünecek bir konu değil. Gündeme de değinmek lazım, gerekir diye düşünüyorum. İnşallah biz de bu gündemdeki mevzuyu konuşarak, bir de peşi sıra şey var, Kazakistan meselesi var malumunuz. Kazakistan'la ilgili de şu an ciddi bir kriz yaşanıyor. Biz daha önceki programlarımızda Orta Asya'yı konuşmuştuk. Biraz oraya da atıfta bulunarak Kazakistan meselesini de değerlendirmek istiyoruz. Kıymetli Okay Tiryakioğlu ile beraber. Okay abi, programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'ciğim. Teşekkür ederim.
Evet, isterseniz abi Hazreti Meryem meselesiyle başlayalım. Bir akademisyen, bir ilahiyatçı, bir yanlış bilmiyorsam eğer bir ders sırasında öğrencilerine işte Hazreti Meryem'le alakalı bir takım açıklamalar yapıyor ve onun haşa iffetine halel getirecek ifadeler kullanıyor. Neler söylersiniz abi?
İbrahim'ciğim, ben de senin gibi bunu yani gazetelerden falan değil, yani bu Twitter'dan gördüm ben de bunu. Konuşmanın bir kısmı yayınlanmış.
Evet.
Tabii bu kişinin ait olduğu kurum kişiyi sahipleniyor. Hı hı. Talebeleri, bu hocalarını sahipleniyorlar. Ders kayıtları sırasında insanı rahatsız eden, tamam konuşmanın tamamı değil. Evet. Fakat talebelerin Hazreti Meryem'in iffetiyle ilgili hususta itiraz ettikleri, hocam işte burası yalan dedikleri bir kısım var. Hı hı. Müslümanları rahatsız eden burası. Şimdi orada diyor ki bu kişi, orasını bilemem diyor.
Evet.
Şimdi kurumdan gelen ve diğer talebelerinden gelen kimi savunmalarda müsteşriklerin görüşlerini hocanın dillendirdiği, dile getirdiği, bunun kendi görüşleri olmadığı hususunda savunmalar var. Şimdi bunun yapılması gereken konuşmanın tamamını yayınlamak.
Evet.
İtirazlara doyurucu cevaplar vermek için ya kişinin ya da bu kadar muazzam bir şekilde sahip çıkan, bu kişiye sahip çıkan kurumun ve talebelerinin konuşmanın genelinde ne anlatıldığı, hocanın bu noktada orasını bilemem demekle neyi kastettiği, hı-hı, bizim anladığımız şekliyle mi anlaşılması gerektiği, yoksa başka türlü mü anlaşılması gerektiğini net olarak izah etmeleri lazım.
Abi bu ses kaydının, evet, eski olduğunu söylüyorlar. Üniversite yönetiminin de bununla alakalı açıklamasında konuşmanın tamamının dinlendiği, fakat işte sosyal medyada oluşturulmaya çalışılan, onların ifadesiyle söylüyorum veya işte hocayı savunanların ifadesiyle söylüyorum, oluşturulmaya çalışılan algının algıyı destekleyecek herhangi bir konuşmaya, sözle, ifadeye rastlanmadığı söyleniyor. Tabii doğru söylüyorsunuz. Tamam da, şöyle yani.
Kaç gün geçti, bir izah yapılır.
Tabii. Ya sonuçta
ya da bir bu sorulara yetkin cevaplar verilir. Yeterli
elbette,
cevaplar verilir.
Evet. Ya konuşmanın tamamı yayınlansa abi muhtemelen insanların da kafalarındaki soru işaretleri giderilmiş olacak.
İbrahim'ciğim, mesele bence biraz şundan kaynaklanıyor. Bizim seninle buna benzer hususlardan biz çok konuştuk bu programda. Şimdi bize bir Batı tarzı düşünme ve anlayış dayatılmak isteniyor. Hı hı. Bu nedir? İnsanların bugünkü modern dönemde düşünebilmek ve yetkin bir insan olabilmek için mutlaka ve mutlaka protest bir tavırla günümüze, geçmişe ve geleceğe bakmaları isteniyor.
Doğru.
Hatta Max Weber'den bahsetmiştik biz. Yani bugün modern insanın demokratik bir toplum ve özgür bireyden daha kutsal bir değeri olmadığı, bunlara ulaşmak, yani kişinin demokrasiye, gerçek demokrasiye ulaşabilmesi için öncelikle bütün bu ahlaki, tüm moral değerleri protest bir tavırla masaya yatırması, bütün geleneğe, dine bu şekilde bakması, ancak bu şekilde bir toplumun kapitalizme ve kapitalizmden de demokrasiye ulaşacağı. Bu Max Weber'in o meşhur kitabı, Protestan Ahlakı, Kapitalizmin Ruhu isimli kitabında özetlediği şey bahis. Şimdi bence temel noktada oluşturulmaya çalışılan insan tipi, gerek diğer üniversitelerde gerekse ilahiyatlarda dahi, tüm geleneksel kavram ve değerlere yeni bir bakış açısıyla bakmak diyorlar. Bunun adına da modernizm koyulmuş Batı tarafından 200 yıldır. Eğer bu dediğimizde biz yanılıyorsak, bu konu, bu, şimdi bizim bu programımız ne zaman yayınlanacak bilmiyorum. Bu yayın aşamasına muhtemelen geldiği sıraya kadar bu konuları umarım, dilerim Allah'tan bir açıklığa kavuşturulur muhatapları tarafından. Eğer açıklığa kavuşturulmazsa, bu konunun üstü örtülüp böyle soğumaya bırakılırsa İbrahim'ciğim, bak bu zaman zaman konuşuyoruz. Bak bu kadar musibetler var toplum üzerinde. Bak bu fiyatlamalar, şunlar, dolar, TL ilişkisi falan. İbrahim'ciğim, bütün piyasalar Allahu Teala'nın elindedir. Bu Peygamberimizin bize bir hadis-i şerifte net olarak vurguladığını görüyorsunuz. Şimdi biz bunları konuştuğumuz zaman, yani biz senede bağlı bir İslam anlayışını konuştuğumuz zaman bize gerici diyorlar. Şimdi sen modernist olarak bütün bu değerleri ayak altına alıyorsun. Bir kere zaten hadis-i şerifler hayatınızdan çıkarmışsınız. O halde bahsettiğiniz konunun altını doldurun. Bak bu kadar itham ediliyor. Bu kadar şey konuşuluyor. Bütün ehli sünnet hocaları ilahiyatlardan ellerini ayaklarını çektirdiniz. Madem öyle, bahsettiğiniz konularla ilgili genel olarak toplumun, bütün bu Müslümanların sevad-ı azamını rahatsız eden hususlarda Müslümanları, ehli sünneti tatmin edecek açıklamalar yapmanız lazım.
Elbette.
Aksi halde bizim düşündüklerimiz doğru çıkar. Yani bu iş ta Kur'an erde başladı İbrahim'ciğim, yani Kur'an araştırmaları. Yani neyse, çok böyle kişi ya da kurum, biz zaten biz konuşmuyoruz programlarımızda İbrahim'ciğim, biliyorsun sen de.
Tabii olaylar
Ama
ve olgular üzerinden konuşmaya çalışıyoruz
olaylar üzerinden gidiyoruz biz.
hep.
Bu modernizm belasını Allah aşkına ilahiyatlara sokmayın. Bak büyük vebal var. Bak bu, ya bizi tam küçümsüyorsunuz, bunun farkındayız ama bu önemli değil, biz doğruları söylüyoruz. Bak bu
Estağfurullah.
yağmurlar yağmıyor. Bak doğru dürüst ne yağmur yağıyor. Yağdığı zaman afat yağıyor. Bak piyasalar alt üst. Bunların elbette ki görünen sebepleri var. Bunlara takılıp kalırsan ölümü de Azrail Aleyhisselam'a bağlamazsın, araba
Ya
çarpıyor.
şöyle
Ya
biz
ben yüksekten düşüyorum.
abi hep şunu ifade ediyoruz ya programlarda. Ben yazılarda da buna değinmeye çalışıyorum, yazdığım yazılarda. Yani içinde bulunduğumuz durumun asıl müsebbibi biziz. Yani biz düzelmezsek, biz
Aynen.
içinde bulunduğumuz dünyayı düzeltmeye çalışmazsak, kendi dünyamızdan, kendi çapımızdaki dünyadan bahsediyorum. Keza kurumlar kendilerini düzeltmezse, keza işte akademi kendini düzeltmezse, o zaman yani bugün dertlendiğimiz, şikayet ettiğimiz meseleleri gündeme getirmeye hakkımız olmaz diye düşünüyorum. Tam da dediğiniz
İbrahim'cim,
gibi
hep ne
yani.
diyoruz? Hep ne diyoruz? Bak, doğru itikattan yola çıkarsan, önce saf mücerret iman ya. Doğru iman, doğru itikattan yola çıkarsan, kişisel bazda günahları, hataları insanın çok, elbette ki hepimizin çok. Ama bak, doğru itikadı olan bir insanın bugüne ve geçmişe ve yarına bakışı sağlıklı olur. Bunu hep vurguluyoruz. Osmanlı'ya ve Selçuklu'ya, onların temel değerlerine itiraz edenlerin, düşmanlık edenlerin tamamında bir itikat bozukluğu var. Hiç istisnasız. Bunun hepsi tesadüf mü ya? Elbette ki değil. O yüzden bak, bu insanların eğer hakikaten bizim anladığımız gibi ise, bak bu insanların yetiştirdiği çocuklar İbrahim'ciğim, onlar o herhalde o ilahiyatlarda 19-20-25 yaşında çocuklar değil mi? Gençler
Tabii
bunlar.
17
Şimdi
ile işte
bunlar
21 yaş arası çocuklar.
20-25 yaşında çocuklar. Bunlar okullardan çıkacaklar. İmam Hatipler'de öğretmen olacaklar. Ondan sonra bu kadar deist nereden çıktı deniyor. Ya İbrahim'ciğim, ben yaşım gereği bütün 90'lı yılların tamamını net bir şekilde hatırlıyorum. 28 Şubat sürecini sen de hatırlıyorsun.
Evet.
Ya biz bak o zamanlarda bile bu tür temel itikadi değerlerin tartışıldığı bu kadar aleni bir şekilde, bu kadar yani umursamazca hakaret edildiği bir dönem olmadı ya.
Olmadı abi. Onun sebebini şöyle izah edeyim naçizane izninizle. Şimdi o dönemde Müslümanların üzerine yoğun bir baskı vardı hatırlarsınız. Yani bütün bütün dindarların üzerine. Artık onun itikadı, işte cemaati, şusu busu ne olduğu önemsizleştirilerek yoğun bir baskı yapılmaya çalışılıyordu. Dolayısıyla o dönemde artık Müslümanlar, Türkiye'deki dindarlar diyelim. Yani bu Müslümanlar kelimesi de yanlış bir kelime de. Sonuç olarak bu topraklarda yaşayan insanların %99'u Müslüman diyebiliyoruz. Dindarlar, kendi aralarındaki farklılıkları bir kenara bırakarak
şimdi İbrahim'ciğim ben
birlik haline gelmişler.
Ben yumuşak konuşuyorum, özür dilerim sözünü kestim
estağfurullah.
Ama çok özür dilerim. Beni biliyorsun çok yumuşak konuşuyorum ama bu noktada itiraz edeceğim sana.
Evet.
Şimdi eğer anladığımız anlamda Hazreti Meryem'e bu şekilde söyleyen kişiler Müslüman değil.
Elbette.
Ona itiraz etmeyen kişiler, bak o sınıfı yıkmayan kişilerin de imani sorunları var.
Kesinlikle öyle.
Bak imani sorunları var, Müslüman değil demiyorum.
Evet.
Bunu söyleyen kişi eğer anladığımız anlamda söylemişse Müslüman
zaten,
değildir.
Zaten tabii küfre girmiş olur.
Doğru. İtiraz etmeyenlerinde büyük imani sorunları vardır.
Yani şunu söylemeye çalışıyorum abi. Bugün Türkiye'deki dindarların arasında oluşan tefrikalar, ayrışmalar var ya. O dönemde zaten böyle bir şey gündeme bile getirilemezdi.
Evet.
O dönemde namaz kılan, oruç tutan herkes işte omuz omuza mücadele etmeye çalışıyordu. Fakat işte Türkiye'de şartlar dindarların lehine değişince artık bu sefer farklılıklar ortaya çıkmaya başladı. Birbirimizi beğenmeyen, işte yaptığı hareketleri, açıklamaları, ne bileyim dini ritüelleri, ibadetleri eleştirmeye başlayan, şucu bucu diye insanları, grupları kategorize eden bir zihniyet ortaya çıktı. Şimdi bu olaydan bağımsız söylüyorum bunu elbette. Yani kalkıp da Kur'an-ı Kerim'in açık bir şekilde ifade ettiği bir olayı, bir hadiseyi reddeden, inkar eden kişinin zaten imanının olmadığını biliyoruz yani. İmanının yitirmiş olduğunu, yitirmiş olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla zaten bu tartışmaların dışında kalıyor. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. O dönemde insanlar fikirlerini, hani bir zulüm, bir baskı ortamı olduğu için onunla mücadele ettiğinden dolayı fikirlerini bu kadar rahat söyleyemiyordu. Belki o zaman da bu insanların bilinçaltında bu zihniyet vardı ama bu kadar açık bir şekilde aşikar edilemiyordu. Bir şey daha söylemek isterim abi. Yine bu olaydan bağımsız olarak söylüyorum bunu tabii ki. Yani sosyal medyanın maalesef itibar cellatlığı merkezi haline geldiği bir dönemde yaşıyoruz. Yani burada bir şey konuşuyoruz mesela. İşte konuşmamızdan bir parça, bir bölüm alınıyor. Ondan sonra o bölüm üzerine insanlar tepinmeye başlıyorlar, affedersiniz.
Doğru.
Yani,
biz de zaten hep eğer şıkkıyla konuştuk.
Evet,
Eğer öyleyse, eğer yani, düzeltilmezse bak kaç gün geçti.
Kesinlikle
bu
öyle.
Bu program yayınlarına kadar tabii bu işler muhtemelen çözülmüş olur ama bak kaç gün geçti, hiçbir izah yok.
Evet. Yani şunu söylemeye çalışıyorum abi. Hani Kur'an-ı Kerim'de Maun suresinde Allah Bismillahirrahmanirrahim işte feveylül lil musallin diyor ya. Namaz kılanlara yazıklar olsun. Ama hangi namaz kılanlara? Ellezinehum an salatihim sahun. Onlar ki namazı gösteriş için kılarlar. Yani ayetin bir kısmını alırsak bu sefer bütün namaz kılanlara yazıklar olsun demiş gibi bir anlam ortaya çıkabilir. Tabiatıyla yani bu olaydan yine bağımsız olarak söylüyorum. Hatta bu olayı da içine katarak söylüyorum. Siz başında da programımızın girişinde de söyledik. Eğer bütün bu itirazlara karşı bir cevap verilecekse bu konuşmanın tamamının verilmesi lazım. Yahut o beyefendinin çıkıp ben böyle söyledim. Konuşmanın şu kadarı yayınlanmış ama aslında kastım bu değildi. Şunları söylemiştim. Asla böyle bir düşüncem olamaz gibi bir açıklama yapmış olması lazım.
Aksi ya takdirde, kurum kendisine sahip çıktığı için herhalde İbrahim'ciğim hiçbir bu rahatlıkla devam ediyor şu an.
Evet.
Ya İhsan Hoca, İhsan Şen Hoca. Ya İbrahim'ciğim yani nasıl uzaklaştırıldı ilahiyattan? Yani ehli sünnetin görüşlerini tekrarlamak suç oluyor. Modernizmin görüşlerini tekrarlamak bilim oluyor. Yani bu büyük bir skandal var ortada İbrahim'ciğim.
Bu böyle abi. Yani ehli sünnet akaidiyle ilgili maalesef özellikle batı destekli bir takım düşüncelerin, görüşlerin zaten yüzyıllardır bu topraklarda işte mücadele için desteklendiğini biliyoruz. Ehli sünnet itikadının baltalanmaya çalışıldığını biliyoruz. Burada bize düşen şey sizin de daha önceki programlarımızda sıklıkla ifade ettiğiniz gibi bize düşen şey ehli sünnet ve cemaat itikadına sahip çıkmak olmalı. Bunu öncelikli olarak ferdi yani fert fert yaşayarak yapabiliriz. Ardından da bunun mücadelesini vererek ancak ehli sünnet ve cemaat itikadını savunarak bunlarla mücadele edebiliriz.
Ya şu enteresan bir bu Hazreti Meryem'le ilgili ta İsa Aleyhisselam'a hamile olduğu dönemde İbrahim'ciğim ya İsrailoğulları şeye başlıyorlar. Hemen arada bir dedikodu kazanı kaynamaya başlıyor.
Evet.
Fakat iftiralar geziniyor ama sessiz bir şekilde geziyor. Bak dedikodu şeklinde geziyor.
Hı hı.
Yani ağza alınmayacak şeyler söyleniyor evet ama gizli gizli söyleniyor. Ya eğer bizim anladığımız şekilde ise bu kadar aleni, bu kadar rahat, bu kadar pervasız olunmamalı. Doğru. Ortada büyük bir skandal var yoksa. Yani İbrahim'ciğim.
Yani ilahiyat camiasının en başta böyle bir durum söz konusu ise eğer buna itiraz etmesi, karşı çıkması gerekiyor bence de. Çünkü
ha belki o konuşmanın devamında hadislerden, ehl-i sünnet kaynaklarından, başta hadislerden, senetlendirilerek Hazreti Meryem'in masumiyeti, ululuğu, yüceliği tabii konuşulmuştur belki. Hı-hı. Ama onu da bilelim.
Yani i̇şte bunların bilelim. Yani eğer elde bir ses kaydı yoksa şayet, hani
evet, evet,
konuşmanın tamamını yayınlasınlar diyoruz ya, ellerinde evet, bir ses kaydı evet yoksa, bu sözleri söyleyen kişinin çıkıp hayır benim böyle bir kastım yoktu. Aslında evet, tam olarak şunları söylemek istedim. Konuşmamın bir bölümünden bir parça alınmış ve kesilmiş. Ve bu şekilde aynen. Aynen, benim üzerimden itibar suikastı yapılmaya
çünkü
çalıştı.
Çünkü yani İbrahim'cim Hazreti Meryem hakikaten çok ağır sıkıntılar çekmiş. Çok evet, çok büyük gadre uğramış bir annemiz. Yani hı, İbrahim'cim düşünebiliyor musun ya? O yani babasız bir hamilelik söz konusu. Yani o evet. Ya neler yapıldı o toplumda ona ya? Yani bir biraz empati ya, biraz empati.
Kur'an-ı Kerim'in yani açık bir şekilde onun iffetinden aynen bahsettiği bir durum söz konusu iken tabii ki bu ifadeler asla kabul edilemez. Şayet dediğimiz aynen gibi abi aynen şeyse evet, eğer evet, böyle evet bir durum söz konusuysa konuşmanın ilerleyen bölümlerinde bunlara ilişkin bunlara itiraz eden başka bir şey söylenmediyse abi. Bir iki dakika sonra bir ara vereceğiz abi.
Eyvallah.
Yani şu konuyu...
Ya İbrahim'ciğim şu ya şimdi hadi gene Hazreti Meryem olayı gene binlerce yıl geriye gidiyor da.
Hı hı.
Yani Hazreti Ayşe ile ilgili.
Tabii.
Ya Nur suresinde yani ilk baştan 11 ayet var ya temizlenmesiyle evet ilgili ya. Biz bunu Müslümanım diyenlere kabul ettiremiyoruz ya ehl-i sünnet olarak. Ayet
maalesef
ya İbrahim ayet. Açık açık ayet var temizlenmesiyle ilgili. Evet. Adamlar onu kabul etmiyorlar ya. Ve bunların hep söylüyorum 150 tane televizyonları, radyoları
evet
bütün dünya dillerinde 24 saat aralıksız yayın yapıyor ya İbrahim.
İşte abi Selçuklu'yu, Osmanlı'yı belki de bu kadar aziz kılan şey bu zihniyetle bravo mücadele etmiş olmasıydı.
Bravo. Çok güzel söyledin.
Çünkü
güzel söyledin
yani işte Fatımiler, Safeviler,
evet,
Yavuz Sultan evet Selim, 4. Murat, Melik evet Şah, ne bileyim Sultan Alparslan yani bunlar hakikaten niçin bu devletler büyük sorusunun cevabını biraz buralarda aramak gerekiyor. Ehl-i sünnet ayakta tutmak için.
Hiç kuşkusuz öyle İbrahim'ciğim. Yani Allah-u Teala ya izan insaf nasip eylesin. Allah-u Teala doğru yoldan ayırmasın İbrahim'ciğim ya. Bizi yani bize bu fırsat Allah-u Teala sunmuş. Mutlaka bu konuda bir şeyler söylememiz gerekiyordu. Bizim görevimiz İbrahim'ciğim ya.
Evet,
mümin
evet
olarak görevimiz yani.
Eyvallah abi. Dilersen eyvallah bir ara verelim. Aradan sonra bu Kazakistan meselesini de konuşalım istiyorum. Çünkü büyük eyvallah bir kriz var. Daha önceki programlarımızda da Kazakistan, Orta Asya konusuna girmiştik. Orada
evet
neler oluyor? Gerçi şu anda hani böyle muallak bir durum söz konusu. Her şey toz evet duman olmuş evet durumda. Açıkçası bu kadar puslu havada gerçekleri görmek de çok zor olacak. Ama en azından bildiğimiz kadar konuşmak istiyorum
evet
abi.
Evet.
Değerli dinleyicilerimiz kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile birliktesiniz. Bu programımızda aslında Yıldırım Bayezid'i konuşmaya başlayacaktık. Ki Yıldırım Bayezid zaten Osmanlı tarihine damga vurmuş önemli şahıslardan, padişahlardan bir tanesi. Muhtemelen böyle birkaç program Yıldırım Bayezid'i konuşacağız. Fakat toplumu okuyan, toplumu bilen ve toplumun içerisinde yaşayan insanlar olarak açıkça söylemek gerekirse bir takım hadiselerle ilgili bazı değerlendirmeler yapmanın üzerimize borç olduğunu düşündük ve aradan önce programımızın birinci bölümünde son dönemde sosyal medya özelinde tartışılan bir meseleyi değerlendirmeye çalıştık. Bir üniversitede bir akademisyenin eski ses, her ne kadar ses kaydı eski de olsa, ders sırasında Hazreti Meryem'le alakalı yakışıksız ifadeler kullandığını ve bu ifadelerin ne anlama geldiğini konuşmaya çalıştık. İkinci bölümde de şimdi yine Yıldırım Bayezid konusuna girmeden, muhtemelen onu bir sonraki programda artık konuşacağız. Kazakistan'da malumunuz önemli krizler yaşanıyor hali hazırda. Biz de daha önceki programlarımızda Okay Tiryakioğlu ile beraber Orta Asya meselesini konuşmuştuk. Okay Tiryakioğlu çünkü orada uzun yıllar yaşadı ve coğrafyayı, bölgeyi hakikaten iyi bilen bir isim. Orada insanların arasına girdi, ticaret yaptı, kültürlerini öğrendi, dillerini öğrendi ve orada ne var ne yok açıkçası Okay Tiryakioğlu kadar Türkiye'de iyi bilen nadir insan bulunur diye düşünüyorum. Dolayısıyla Kazakistan meselesinde şimdi onunla konuşmak istiyorum. Okay abi, yine uzun bir giriş yaptım, kusura bakmayın.
Eyvah,
lütfen.
Eyvah.
Şimdi Kazakistan Orta Asya'nın en önemli devletlerinden bir tanesi. Tam da Türk Devletleri Teşkilatı kurulmuşken, Türk Keneşi Türk Devletleri Teşkilatı'na dönüştü. Tam da bu kurulmuşken, bu kurulduktan kısa bir süre sonra birdenbire doğalgaz fiyatlarına yapılan zamlar gündeme getirilerek ülkede bir kriz oluşturulmaya çalışıldı. Birileri bunu Türk Baharı, Türk Orta Asya Baharı olarak yorumladı falan ama açıkçası mesele o kadar basite indirgenecek gibi durmuyor. Ne düşünüyorsunuz Kazakistan'da olaylarla ilgili?
İbrahim'cim, biz bu iki Türk Keneşi toplanmaya başladıktan sonra da o günlerde yaptığımız programlarda da bu hususa değinmeye çalıştık. Şimdi bu Türk Birliği meselesi çok kişiyi rahatsız edecek. Hı hı. En başta dünyanın devlerini rahatsız edecek. Ve bir şekilde bu hususu baltalamaya çalışacaklar. Zaten Türklerin, Orta Asya Türklerinin kendi aralarında ciddi sorunları var. Sınır ihtilafları hususunda ciddi sorunları var. Hı hı. Ben şahsen Özbekistan-Kırgızistan arasındaki bu sıkıntıya bizzat şahit oldum. 2005'te o Özbekistan'ın, Kırgızistan'ın o güney bölgesinde, Oşkerelabat bölgesinde, ki Özbek nüfusa mesela Kırgız halkı daima diş biler. Çünkü Özbekistan'ın orada bir iddiası var. 91 öncesi bu topraklar bizimdi diyorlar. Oş bizim, bize, Celalabat bize ait diyorlar. Kırgızlar bundan dolayı, Kırgızlar bölgeyi ele geçirmişler ama bölge nüfusunun %70'inin Özbek olmasından dolayı ciddi rahatsızlık duyuyorlar. Hakeza Kazakistan, Kırgızistan arasında benzeri sıkıntılar, sorunlar var. Bütün bu bölgede halklar birbirlerine düşmanlar.
Evet.
Biz geçtiğimiz programda mıydı, ondan önceki programda mıydı? Bu İngilizlerin Afrika, işte Mısır ve özellikle, evet, Hindistan üzerinde
sömürge faaliyetlerinden konuşmuştuk.
Sömürge faaliyetlerinde bu İngiltere tıpkı Osmanlı'nın o mülayimetini bölge halklarına hoş davrandığını, bunu izah etmiştik. Fakat bu bölgelerden çıkan sinsi bir şekilde muazzam sınır ihtilafları bıraktığından da konuşmuştuk.
Evet.
Şimdi aynı şeyi, tabii aynı husus Ruslar için de geçerli İbrahim'ciğim. Şimdi burada biz bu Türk Birliği'nin çok büyük menfaatlere kavuşacaklarına dair özellikle muhataplarımıza büyük umutlar vermezsek, bunların zaten ana dilleri kendi dilleri değil İbrahim'ciğim. Bak oru, bak bunu biz birkaç kere altını çizdik.
Hı hı.
Ne dedim, ne demiştim hatırlayalım. Rusça bilmeyen Kırgız yok. Kırgızca bilmeyen Kırgız çok.
Evet.
İbrahim. Başkentte özellikle Bişkek'te gezersen hiç hayatında daha Kırgızcayı doğru dürüst birkaç kelimeyle cümle kuramayacak Kırgızlar var. Ama Rusçası ana dili.
Evet.
Şimdi bu büyük bir başarı işte İbrahim'ciğim. Yani real politik deniyor buna. Bak Osmanlı bunu yapmadı. İbrahim'ciğim. Yani fakat diğer sömürgeci, mesela sömürgeci olarak adlandırılan emperyal tüm güçler girdikleri tüm coğrafyalarda kendi dillerini ve mümkünse dinlerini dayattılar ve başardılar. Bu real politiği Türkler Selçuklu'da, Osmanlı'da bu hususta insanları özgür bıraktılar. Daha sonra tabii bu pek de tabii bu insani bir tavırdı ama suçlanmaktan da geri durmuyor Türkler her noktada bu hususlarda. Düşün Müslümanlar tarafından bile, Arap Müslümanlar tarafından bile işgalci olarak, en azından Bağız çizgisindeki Arap Müslümanlar tarafından işgalci olarak adlandırılabiliyor. Bugün Orta Asya'da yaşanan durum da bu. Şimdi bu insanlar çok büyük bir menfaati, büyük pastanın büyük dilimini alacaklarına inanmazlarsa, bak bunu birkaç kere böyle konuşmuştuk İbrahim'ciğim. Mutlaka ve mutlaka Rusya'nın çizgisine gelecekler. Özellikle Kazakistan gibi Rusya'nın zaten temel Baykonur uzay üssü falan orada İbrahim'ciğim. Çok büyük doğal kaynaklar orada.
Abi
Yani
galiba Orta Asya'nın en zengin yeraltı kaynaklarına sahip olan
o
ülkesi
Kazak hiç
Kazakistan.
kuşkusuz. Hiç kuşkusuz. Zaten çok büyük. Coğrafya olarak da çok en büyük. Doğal kaynaklar olarak da en büyük ülkesi. Yani ve bak Kazak ve Kırgız halkları İbrahim'ciğim çok sert halklardır. Yani Özbekler daha mülayimdir. Türkmenler daha mülayimdir ama mesela bu halklar, bunlar dağ ve çöl halkları, çok sert tabiatlı insanlar. Bunlar çok çabuk bir şekilde galeyana gelebiliyorlar. Sebep sonuç dinlemeden o ilk anlık öfkeyle davranabiliyorlar. Çünkü bunu çok örneğini gördük. Ben o dönemde, o yaşadığım dönemde de bu şekildeydi. Bunlar insanı tabii umutsuzluğa da itmemeli. Kuşkusuz umutsuzluğa da itmemeli. Şu anda zaten yani gözle görünen oldu İbrahim'ciğim. Oldu tabii, doğrudan asker sokulması. Yani Rus askeri galiba bu sabah itibariyle Kazakistan'da tamamen şeyi, hakimiyeti sağlamış durumda.
Yani abi
Güvenlik
resmen
adı altında.
şu
Güvenlik
an
adı altında.
halihazırdaki Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ülkeyi bir anlamda Rusya'ya teslim etti.
Etti, etti. Şimdi bu iş biraz da tabii liderlere bakıyor. İbrahim'ciğim, bunların hepsi eski politbüro üyeleri, bunların çoğu.
Şey de
Yani
galiba Nur Sultan
bu
Nazarbayev
şimdi
de galiba öyleydi değil mi abi?
efendim İbrahim'ciğim.
Nur Sultan Nazarbayev de galiba öyleydi.
Tabii. Aynen öyle. Ya Türk genişinin büyük aksakalı deniyor falan ama bu işler tam öyle değil. Bir de şöyle bir algı var. Bunu tabii malum kesim seslendiriyor bunu. Ya ne kadar onurlu insanlar. Haksız bir zamma karşı sokaklara çıktılar falan filan. Ne oldu, zamlar geri alındı, hükümet düştü. Ne oldu, ayaklama niye bitmedi? Şimdi bak bu ülkelerde İbrahim, ben biliyorum bu bölgenin devletlerini. Şimdi buralarda bizim anladığımız anlamda zaten parlamenter bir sistem ya da bir başkanlık sistemi yok. Bu ülkelerin başlarında bir aile var. Bu aileler hakikaten de çiftlik gibi yönetiyorlar bu ülkeleri. Bunlar Sovyetler dağıldıktan ve 90'larla birlikte, başıyla birlikte özgürlüklerini kazandıkları günden beri bu böyle. Ve şu günde değişen pek bir şey yok. Kırgızistan'da defalarca isyanlar oldu. Hükümet değişti, Asgar Akıyev'i gönderdiler 2005'te. Ondan sonra gelen zaten çok fazla tutunamadı. Yani bu bölgelerde genelde hanedan hakimiyetleri söz konusu İbrahim'ciğim.
Aslında bir
Yani
anlamda
şu anda burada olan demokratik bir ayaklanma değil. Bak,
yani
Rusya
demokrasi
kaynakları, evet.
demokrasi kılıfına büründürülmüş
Bravo.
otokrasi var yani aslında.
Ya Allah aşkına bunu demokratik bir insan olarak yutturmaya çalışmasınlar.
O
O
tabii.
bölgeyi bir kere giden zaten, bak bir kere o bölgelere giden zaten buna güler geçer.
Abi şimdi
Bu tamam. Evet,
tam
buyurun.
yeri geldi sormak istiyorum. Biraz da hani
İstanbul.
siz bölgeyi iyi bildiğiniz için gerçekten merak ettiğim için soruyorum.
Evet.
Yani benim yaşananlara dair bölgeden aldığım bir takım haberler var ama tabii şu an bu ikinci bölümümüzün girişinde de söylemiştim. Ortalık toz duman halinde ve ne olduğu belli değil. Yani her kafadan bir ses çıkıyor, birileri bir şeyler söylüyor, başka birileri onların söylediği şeyi şeyin tam tersini söylüyor. Şimdi Hüseyin Yarlatsız'ın bir şiiri var. Diyor ki Rus'un adı her geçen de gözlerime kan görünür diyor. Şimdi Rusya öyle bir devlet ki ya 2019'da yine Rusya'da gerçekleştirilen bir konferansta Tokayev Kazakistan Cumhurbaşkanı olarak bir konuşma yapıyor. Yanında Vladimir Putin de var. İşte nükleer silahlanmanın yani devleti savunma anlamında, devleti güçlü kılma anlamında, ekonomik güç oluşturma anlamında çok önemli bir katkısının olduğunu düşünmüyorum diyor. O an Putin araya giriyor diyor ki Saddam Hüseyin de böyle düşünüyordu. Yani aslında mesaj veriyor yani. Orada patronluk yapıyor bir anlamda.
Aynen
Şimdi
öyle.
Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken de diyor ki Ruslar evinize girdi mi çıkmak onları çıkarmak çok zor olabilir. Şimdi
Tabii.
bir de Nedim Şener'in bir buna karşı bir yorumu var. Bu da çok hoşuma gitmişti. Onu da paylaşayım. Diyor ki Amerika evinize girdiğinde, eğer Ruslar evinize girdiğinde onları çıkarmak çok zor olabilirse, Amerika evinize girdiğinde, eve girdiğinde içindekileri öldürür, evi yakar, arsasını da başkasına satar diyor. Şimdi
Çok güzel.
şey de yani bu olayların başlangıcında biraz CIA parmağından bahsediyorlar. Yani
Hiç kuşkusuz İbrahim'cim, bak bu işin altından gene bak, bir şekilde Soros'un bir bağlantısı çıkacak, bak göreceksin.
evet, yani CIA
Çok güzel
bağlantısından
kaçmış.
bahsediyorlar. Yani aslında burada Rusya, Kazakistan'da yaşanan kriz gerçekleşmemiş olsa bir müdahale etme durumu olmayacaktı diyorlar. Aslında olan bir anlamda Rusya'nın da işine yaradı. Bir de Rusya tekrar Sovyetler Birliği'ni diriltmek istiyor gibi bir yorum da var abi. Ne dersiniz bu konuda?
O hiç kuşkusuz öyle İbrahim'ciğim. Bu noktada yalnız Amerika'nın da beklentileri var. O yüzden benim düşüncem zaten dillendirilen de bu. Soros yani CIA artı eşittir Soros zaten. Bu bölgede faaliyet gösteriyor. Gösterdi bu ayaklanmanın arkasında. Rusya da buna %90 göz yumdu İbrahim'ciğim. Allah alem buna göz yumdu. Burada Amerika ile bu tamam, bu kendi birbirlerine böyle sert sözler söylemişler. Doğru. Blinken de şimdi dış işleri sözcüsü var Rusya'nın. Bunlar
Peskov.
o bir sert bir atışmalar olmuş galiba dün gece falan. Fakat bunlar kandıramazlar İbrahim'cim. Bu büyük devasa haber alma örgütleri olan dünya devleri bunlar. Danışıklı dövüş bu İbrahim'cim.
Peki abi Amerika'nın buradan nasıl bir çıkarı var sizce?
İbrahim'cim Çin ne? Çin'in buradaki kazanımlarına engel olmak istiyor. Çin'in bu bölgeye yaklaşmasına engel olmak istiyor. Türk Birliği sadece Rusya için değil, Batı için de, Batı için de
Tehdit.
son derece bir ciddi manada bir tehdit. Bu yüzden de her türlü aparatı, bir muhtemelen bunun içinde FETÖ'de var, her türlü aparatı kullanarak Kazakistan'a bir göya bir Avrasya Baharı buradan bitirlendirmeye çalışıyorlar.
Zaten şöyle
İbrahim.
abi, Kazakistan'da FETÖ'nün de çok güçlü olduğunu söylüyorlar.
Çok güçlü. Çok güçlü. Bütün Türk Cumhuriyetlerde çok güçlüydü. Ben orada olduğum dönemde de bak onların bir okulundan bir talebe sokabilmek için bakanlar, milletvekilleri falan araya adam bulmaya çalışırlardı İbrahim. Öyle itibarlıydı o zamanlarda okullar.
Evet, ilginç.
Yani orada zaten bugünkü yöneticilerin, genç yöneticilerin çoğu FETÖ okullarından mezun.
Evet.
Bütün o Türk coğrafyasında, Türk Cumhuriyetlerde çoğu FETÖ okullarından mezun. Çok iyi Türkçe konuşabiliyorlar.
Yani yanılmıyorsam Özbekistan ordusunun tamamen FETÖ kontrolünde olduğunu falan söylüyorlar abi. Çok ilginç bir durum yani. Hayır, bir de şöyle.
Özbekistan yalnız şimdi o biraz acaba Özbekistan mı için mi diyorlar onu? Şimdi Özbekistan 1994'ten itibaren bütün askeri talebeleri Türkiye'den geri çekti. Türk askeri talebeleri de İslam Kerimov geri gönderdi.
Kazakistan da olabilir belki abi. Yani tam emin değilim.
Kazakistan'dır İbrahim'cim o.
Evet,
Yani
tam emin değilim.
Özbekistan'ın hatta İslam Kerimov döneminde ki daha bu yakın 3-4 sene öncesine kadar yani İslam Kerimov dönemi boyunca tüm 90'lar ve 2000'lerin şu yakın zamanına kadar Türkiye ile arası hiç iyi olmadı Özbekistan'ın. Ve bunda temel sebep de bu FETÖ okullarının varlığıydı. O zaten temelden karşıydı Özbekistan'da
Şu da
olduğu.
enteresan geliyor bana abi. Yani yine burayı unutmadan bununla bağlantılı olduğu için sormak istiyorum. Yani
Eyvallah.
2011'di galiba. Moskova'da FETÖ okulları işte açılmıştı. Bir takım faaliyetler yürütüyordu. Daha sonra Putin bu okulların hepsinin kapatılmasını ve bu okullarda çalışan herkesin sınır dışı edilmesini söyledi. Böyle bir talimat verdi ve bu gerçekleştirildi. Gerekçesi
Evet.
sorulduğunda da bunlar burada CIA ajanları cirit atıyor bu okullarda diye bir açıklama yapmıştı. Şimdi kendi
Doğru.
toprakları için FETÖ okullarına veya FETÖ'ye bu kadar şeysiz, tahammülsüz olan, istisnasız bunlarla mücadele eden bir liderin açıkçası Orta Asya'da bu kadar güçlenmelerine müsaade etmesi de garip geliyor bana. Ne dersiniz abi?
Tabii yani şu şey de hoşlanmıyorlar İbrahim'ciğim. Şu İpek Yolu projesi var ya. İbrahim'ciğim bu biraz şimdi Amerika'nın burada bunu ciddi aslında küresel emperyalizmi rahatsız ediyor. Rusya'yı da rahatsız ediyor. Çünkü Rusya bu güneyden kendisinin çevrelenmesi yani iyice muhasara altına alınması olarak görüyor. E zaten Batı'dan artık biliyorsun artık Yunanistan diye bir ülke yok.
Evet.
İbrahim'cim. Yani artık öyle bir ülke kalmadı.
Batı'nın sınır karakolu. Tabii.
Sınır karakolu oldu. Amerikan üstlerinin bir karakolu oldu. E Rusya bundan zaten çok rahatsız. Bir de bu Çin İpek Yolu projesi şimdi geçecek falan. Yani İbrahim'cim herkes rahatsız bu şu dönemde olanlardan. İbrahim'cim nasıl Abdülhamit Han devletler arası denge hususunda Osmanlı'yı o en kötü yani en zayıf halinde bile nasıl bir büyük bir dirayetle kullandıysa bugün de Türkiye şu artık güçlenmekte olan o günlerden Abdülhamit Han Türkiye'si ile bugün Türkiye'si arasında hakikaten yani inanılmaz büyük farklar var. Bu devletler arası dengeyi Türkiye bir müddet daha İbrahim'cim bir müddet daha mülayimetle hassas dengeleri koruyarak gidebilmesi lazım Türkiye'nin. Tabii. Evet Türkiye üzerindeki baskı ağır. Bu baskıyı Abdülhamit Han nasıl savuşturuyordu? Birbirlerine veriyordu dünya devlerini. Güzel anlaşmalar yapıyordu. Onunla onu bir anda bir tarafından bir tarafa yaklaşabiliyordu. Yani bu tür siyasi manevralarla bir müddet daha bizim ciddi olarak ihtiyacımız var.
Tabii. Türkiye sınır komşusu Suriye'de kriz başladığında biraz işte tarihin kendisine yüklediği sorumluluğunu açıkçası omuzlarını hissederek belki de gereğinden fazla bir şekilde müdahil oldu konuya. Yani o günlerde yapılanların bedelini bugün hem Suriye halkı ödüyor hem biz ödüyoruz.
Aynen.
Hem civar ülkeler ödüyor bir şekilde her ne kadar bizim kadar hissetmemiş olsalar bile. Yani tam dediğiniz gibi.
Amerika bütün ihaleyi Türkiye'nin omuzlarına bıraktı.
Yıktı. Tabii.
Ortadan kayboldu.
Tabii şu an yani Türkiye'nin...
Kendi vekil olarak da YPG'yi, PKK'yı orada.
Aynen öyle. Sınırımızın öte şey tarafında bir de yeni bir Kürt devleti kurulması sözüm ona yani. Sözde Kürt devleti kurulması falan gündeme geliyor.
Evet, evet,
yani şunu
evet,
söylemek evet istiyorum. Kazakistan'da yaşananlara ilişkin Türkiye kesinlikle bir takım sorumluluklar alacak ama bu sorumluluklar hani işte ayağını evet yorganına göre uzat diye bir söz vardır ya abi.
Aynen öyle.
Ayaklarını
aynen
yorganın çok dışına fazla uzatacak evet bir sorumluluk almaması yani lazım bence.
Buradan Rusya'yı doğrudan Rusya'yı karşımıza alacak ve Kazakistan'da derin kırılmaları yol açacak bu müdahale olmamalı. İbrahim bu şekilde olmamalı yani.
Tabii şeyi hatırlarsınız abi uçak krizi yaşandığında işte Rus uçakları düşürülmüştü.
Evet,
Türkiye'nin evet hava sahasını işgal ettiği için. Ondan sonra şeyde evet işte 9 ay 10 ay kadar galiba çok büyük krizler yaşandı. Ondan sonra
çok zaten ihracatçımız tarım ihracatçısı zaten direkt
perişan
direkt
oldu.
Yani.
Bir de abi şöyle bir şey var. Gözden kaçtı diye düşünüyorum açıkçası. Bunu da burada paylaşmış olayım kayıtlara geçsin.
Evet.
27 Haziran tarihinde 27 Haziran 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'i telefonla arıyor ve işte meseleyle alakalı tafsilatlı bilgi paylaşıyor ve hani işte yaşananların dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiriyor. O günde Peskov yine Kremlin sözcüsü Peskov açıklama yapıyor. İşte
bir de Zaharov var onların. Zaharov o devlet sözcüsü, hükümet sözcüsü. Peskov askeri sözcü müydü ya İbrahim'ciğim?
Abi yanlış hatırlamıyorsam yanlış hatırlamıyorsam Peskov Kremlin sözcüsü.
Kremlin sözcüsü. Değil mi?
Evet
tamam.
Yani yine de dinleyicilerimizi yanlış yönlendirmiş olmayayım ama öyle biliyorum. Peskov'un açıklaması var. Evet Peskov Kremlin sözcüsü diyor ki Erdoğan aradı ve Putin'den özür diledi diyor. 27 Haziran evet 2016. 28 Haziran 2016 tarihinde Türkiye'de Atatürk Havalimanı'nda bir bombalı intihar eylemi gerçekleştiriliyor ve 239 kişi yaralanıyor hatırlarsınız.
Ve
eylemi DAEŞ üstleniyor. Yani tam da böyle bölgede ya Amerika'nın, işte Fransa'nın, Rusya'nın falan kullandığı çok kullanışlı bir
çok enstrüman. Muazzam bir enstrüman.
Tabii.
PKK da öyle, tabii, bu DAEŞ de öyle.
Ya yani işte vesayetçi terör örgütü. Yani işte vekalet yani vekalet edilen, başkası tarafından kullanılan, başkasının vekili olarak kullanılan terör örgütü DAEŞ üstleniyor saldırıyı.
Benim çocukluğumda ben çok küçükken Asala'yı kullanırlardı İbrahim'ciğim. Evet. Hayal meyal hatırlıyorum ben.
Şimdi de işte yani buna biraz böyle tırnak içerisinde İslami figür şey kılıf giydirilmiş.
Tabii tabii daha kullanışlı, daha kamuoyu oluşturmak diye, açısından
tabii, daha kullanışlı. Hem Müslümanlara zarar vermek hem İslam'ın kendisine, tabii, imajına zarar vermek için 28 Haziran tarihinde böyle bir saldırı gerçekleştiriyor. Bu saldırının arkasında KGB var abi ve Rusya var. Rusya şunu söyledi: siz bizim uçağımızı düşürdünüz, biz özür dilediniz, konu kapandı, fakat ayağınızı denk alın, bir kez daha böyle bir şey yaşanırsa daha büyük olaylara karşı karşıya kalırsınız diye bir mesaj vermişti.
İbrahim'cim, bu Ruslarda bu belirgin bir şey. Batılılarda da var ama Ruslar özür dilense dahi mutlaka intikam için kan döküyorlar. Tabii. Mutlaka döküyorlar yani.
Öyle abi. Dolayısıyla Türkiye bu konuda dış politika üretirken Kazakistan kriziyle ilgili konuya müdahil olmak istiyorsa eğer biraz daha temkinli, biraz daha diplomasiye öncelik veren bir tarz, bir tavır takınmalı diye düşünüyorum ben de. Aksi takdirde başımıza daha büyük sıkıntılar alıp daha büyük dertlerle karşı karşıya kalabiliriz. Abi programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Yani işte iki bölümde iki farklı konuyu konuşmuş olduk.
Şunu, önemli konular.
Kesinlikle yani. Şunu ifade edelim. Yani hani bu konuları değerlendirmek, bunlar üzerine yorum yapmak biraz bizim de bu topraklarda yaşayan, toplumu okuyan, insanları okumaya çalışan, daha doğrusu toplumu okumaya çalışan bireyler olarak tarihi sorumluluğumuz diye düşünüyorum. O anlamda iyi oldu. Ben de istifade ettim abi. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim İbrahim'ciğim.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda kıymetli tarihçi, edebiyatçı, yazar Okay Tiryakioğlu ile beraber bu programımızda iki farklı konuyu konuştuk. Birinci bölümde sosyal medya üzerinden gündeme getirilen Hazreti Meryem validemizle ilgili yakışıksız ifadelerin ne anlama geldiğini değerlendirdik. İkinci bölümde de Kazakistan krizini ve Kazakistan krizinin olası sonuçlarını konuşmaya çalıştık. Tabii ki tarihi gerçekler, yaşanmışlıklar ve hakikatler üzerinden bunları referans alarak. Önümüzdeki programda inşallah yeni bir konuyla huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Önümüzdeki programda görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.